Ayrım 11.
Ayrıca ilginçtir, sanki görünmez güçler de Nazım'a yaşamının tam bu anında trajik bir tuzak kurmuştur. Gerçekten de tam Mustafa Süpi ve arkadaşlarının öldürüldüğü gün Marksizmle tanışmıştır sanki. Bilindiği gibi Mustafa Süpi ve arkadaşları ancak Sinop üzerinden Ankara'ya götürülebileceklermiş gibi aldatılarak 1921 yılı Ocak ayı içinde bir gün Trabzon'da bir tekneye doldurulmuşlar ve açıklarda denize atılarak öldürülmüşlerdir. Ve bu cinayet yukarıda da işaret ettiğimiz gibi kimilerine göre 14-16 Ocak 1921 tarihleri arasında, kimilerine göre de 28-29 Ocak gecesi işlenmiş olsa gerektir. Vala Nurettin de anılarında Spartakistlerle, dolayısıyla Marksizmle tanışmalarının tarihini 63. sayfada 1921 Ocak ortaları olarak, 72. sayfada da sanki bunu yinelermiş gibi 1921 Ocak ayının ikinci haftası olarak vermektedir çünkü. Ve 100. sayfada da Spartakistler bize başlarında Mustafa Süpi olan 15 Türk komünistinin Trabzon'da takaya bindirilip boğdurulduğunu anlatmışlardı. Kimi Ankara'dan emir alındığını söylüyordu. Kimi Trabzon'da Yahya Kahya'nın bu siyasi cinayeti kendiliğinden yaptığını söylüyordu diye yazmıştır. Görüldüğü gibi tarihler gerçekten de çakışmaktadır sanki. İlginç bir rastlantıyla Mustafa Süpi'nin tam öldürüldüğü gün Nazım da Marksizmle tanışmış gibidir. Bu korkunç cinayete duyduğu öfkenin de Marksizmle daha tanıştığı andan itibaren bunca yakından ilgilenmesinde bir rolü olmuş mudur acaba, kim bilir. Çünkü bilindiği gibi dönemin bütün Osmanlı Türk aydınları gibi Nazım Hikmet de aşırı ulusçudur. Nitekim Vala Nurettin yukarıda da değinildiği gibi onun için koyu milliyetçi derken Radi Fiş de Nazım'ın Çilesi adlı kitabında son aylar zarfında Nazım azgın bir milliyetçi olmuştu diye yazmaktadır. Zaten millicilere katılmak üzere Anadolu'ya geçmiş, Ankara'ya gitmektedir. Ama ne var ki İnebolu'dan Karadeniz kıyısından içeriye doğru ilerledikçe karşılaştıkları gerçekler allak bullak etmektedir dünyalarını. İşte bu büyük sarsıntıda kırmızı boyun atkılı Spartakist Sadık Ahi'nin beyinlerine düşürdüğü çekirdeği filizlendirmektedir habire. Ve Marksizmi öğrenmek için Spartakistlerin etkisiyle Almanya'ya gitme düşleri de kurmamış değillerdir önce. Ama bu kez de Bolu'da tanıştıkları Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ziya Hilmi'nin etkisiyle galiba tarihin yönünü değiştiren asıl büyük olayların kuzeyde Rusya'da yaşandığının farkına varmışlardır. Orada tarihte iz bırakacak hadiseler olup bitmektedir. Bunları gidip kendi gözleriyle görmelidirler mutlaka. Bolu'ya ne zaman gelmiş, ne zaman ayrılmışlardır. Doğrusu o günlerle ilgili tek belge olan Vala Nurettin'in alınlarında açık bir tarih verilmemektedir. Ama hem evlerinde soba, mangal hiçbir şey yoktur, hem de Ramazan gelip çatmıştır. Hesaplara göre ise Ramazan'ın 1921 yılında Mart ayına rastlaması gerektir. Bu verilere göre de Bolu'ya demek ilkbaharda veya ilkbahara doğru gelmişlerdir. Ve bahar dolmadan da kararlarını vermişlerdir. Radi Fiş'in anlatımıyla. Yazın Rusya'ya gidecekler, tahsillerini orada tamamlayacaklardır. İhtilal hakkındaki hakikati de orada öğreneceklerdir. Gerçekten de Bolu'da anca 4-5 ay kadar kalmış olsalar gerektir. Çünkü gene Vala Nurettin'in verdiği bilgilere göre 1921 Ağustos'unda Düzce'ye ulaşmışlar ve oradan Akçakoca'ya geçmişlerdir. Daha sonra da bir vapurla Trabzon'a gitmişlerdir. 1 Eylül'de de Trabzon'dan Batum'a hareket etmişlerdir. Gene bir vapurla. 2 Eylül 1921'de de artık Batum'dadırlar. Görüldüğü gibi 1921 Ocak ortalarında koyu, azgın bir milliyetçi olan Nazım Hikmet, topu topu 7,5 ay gibi çok kısa bir süre içinde gerçekten kolay kolay inanılmayacak bir düşünsel değişim geçirmiş ve Ankara yerine Rusya'ya, Moskova'ya gitmiştir. Orada bir üniversiteye girecek ve komünizmi öğrenecektir. Doğrusu bizce hiç kuşku yok ki Nazım'ın siyasal ve düşünsel kimliğindeki bu büyük değişimin bunca hızlı gerçekleşmesinde Marksist düşünceyle tam Mustafa Süpi cinayetinin işlendiği günlerde tanışmış olmasının çok büyük katkısı bulunsa gerektir. Moskova'ya. 1921 sosyalist düşünceyle ilişkilerimiz ve özellikle de sosyalistlerimiz açısından unutulmayacak olaylarla dolu bir yıl olarak geçmiştir gerçekten de. Tam bir dönüm noktası olmuştur. Örneğin yukarıda da belirtildiği gibi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla Lenin'e gönderdiği ilk resmi belge olan 26 Nisan 1921 tarihli telgrafın çekilmesinin ve komünist partilerin kurulmasına da izin verilmesinin üzerinden henüz daha bir yıl bile geçmemişken önce 1921 Ocak ayı ortalarında Türkiye Komünist Partisi Başkanı Mustafa Supi ve arkadaşları bir tuzağa düşürülerek öldürülmüşler. Hemen ardından da 23 Ocak 1921 gününü Bakanlar Kurulu kararıyla tarihimizdeki ilk komünist tevkifatı yapılmıştır. Sol partilerde derhal kapatılmış ve tutuklanan sosyalistler İstiklal Mahkemesi'nce göstermelik 1-2 duruşmadan sonra 9 Mayıs 1921'de kürak cezasına çarptırılmışlardır. Böylece tam bir yıl gı havası estirilmiştir bütün ülkede ve dolaylı bir biçimde de olsa Marksist düşünce gerçekte resmen yasaklanmıştır artık. 1921 Eylül'ünde de Nazım Hikmet Moskova'ya gitmiştir. KUTV Üniversitesi'ndeki öğrenimini tamamlayıp 1924 yılbaşına doğru yurda dönmüş ancak 1925'teki ikinci komünist tevkifatında tutuklanacağını anlayınca gene kaçmıştır Moskova'ya ve ta 1928'de dönmüştür. Döner dönmez de daha sınırda Hopa'da tutuklanarak sorgu yargıcının karşısına çıkarılmıştır. Bu tarihten itibaren de Türkiye'deki yaşamı bütünüyle mahkemelerde ve hapishanelerde geçmiştir sözcüğün tam anlamıyla. Bilindiği gibi Nazım Hikmet ilk hapis cezasına Moskova'da bulunduğu günlerde çarptırılmıştır. Ankara İstiklal Mahkemesi 12 Ağustos 1925 günü Nazım'a da gıyabında 15 yıl kürek cezası vermiştir ve yurda döndüğü 1928 yılından yeniden Moskova'ya kaçmak zorunda kaldığı 1951 yılına kadar 23 yıl içinde de hakkında tam 10 dava daha açılmış ve toplam 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 16 yılda hapis yatmıştır. Yani Türkiye'ye döndükten sonraki 23 yıllık yaşamının 1938-1951 arasındaki tam 16 yılını 13 yılda kesintisiz olmak üzere hapiste geçirmiştir. O yıllarda yaşamını hapishanelerde geçirmiş tek Marksist de Nazım Hikmet değildir. Çünkü tutuklanıp hapse atılmamış bir TKP'li hemen hemen hiç yok gibidir doğrusu. Gene o yıllarda başı derde düştükçe bir yolunu bulup kendini Moskova'ya atmış tek komünist de Nazım Hikmet değildir elbette. Gördüğümüz kadarıyla öteki TKP yöneticileri de tıpkı Nazım Hikmet gibi hemen soluğu Moskova'da almışlardır Türkiye'de tutuklanacaklarını anlayınca. Ne var ki başı her sıkışanın böyle kolayca Moskova'ya kaçabilmesine karşın aralarından gene de polis baskısına dayanamayıp çözülenler veya tutuklamalardan, yargılamalardan, verilen ağır cezalardan yılıp parti üyeliğinden bile ayrılanlar da çıkmamış değildir doğrusu. Kim bilir bazıları böyle bir serüvene bir kez daha atılmayı göze alamadıklarından çaresiz ülkede kalırlarken belki bazıları da Moskova'ya kaçmaları sağlanmadığından tutuklandıklarına inandıkları için o öfkeyle bütünleşmişlerdir düzenle. Örneğin Vedat Nedim Tör. Çünkü bilindiği gibi tutuklanacağını anlayınca 1925 yılında Nazım Hikmet ve Hasan Ali Ediz ile birlikte yurt dışına kaçan Doktor Şefik Hüsnü'yü 1927 Ekim'inde yurda gizlice döndüğünde o sıralar TKP Genel Sekreteri olan Vedat Nedim Tör kimine göre bulaşacakları yeri kimine göre de kaldığı oteli polise bildirerek yakalatmıştır yaygın kanıya göre. Gerçekten Vedat Nedim Tör de 1925 tevkifatında gözaltına alınanlar arasında mıdır acaba? Çünkü ilginçtir, gerek Mete Tunçay'ın gerekse Aclan Sayılgan'ın verdiği bilgilere göre 1925 tevkifatında Ankara Skrinet'in mahkemesine İstanbul'dan 38 kişi gönderilmiş olduğu halde Atilla Coşkun'un Nazım'ın Davaları adlı kitabının belgeler bölümünde yayımladığı Ankara İstiklal Mahkemesi'nin 12 Ağustos 1341-1925 tarihli kararında sanık olarak sadece 26 kişinin adı verilmektedir. Bu sanıklardan da 6'sı 7 yıl, 6'sı 10 yıl olmak üzere sadece 12'si cezalandırılmıştır. Ayrıca bir gizli partinin üyesi olan bu kişilerin güvenlik nedeniyle sık sık ad değiştirdikleri de bilindiğine göre ola ki mahkeme kararındaki adlardan bazılarının gerçekliliği bile kuşkuludur. Üstelik o yıllardaki haberleşme ve basım teknikleri de düşünülürse bu adlardan bazılarının büyük bir olasılıkla yazımı veya yayımı sırasında bir takım değişikliklere uğramış olabileceği de doğrusu gözden ırak tutulmasa gerektir. Örneğin bir belgede iki ayrı kişi olarak Şakir, Mesut ve Sait şeklinde yazılan adlar bir başka belgede birleştirilerek Mesut Sait şeklinde tek bir ad olarak verilebilmektedir. Bu nedenle o yıllarda öğrenimini tamamlayıp Avrupa'dan henüz dönmüş adı sanı bilinmeyen 26-27 yaşlarında bir delikanlı olan Vedat Nedim Törün de 1925 tevkifatında belki başka bir adla gözaltına alınıp alınmamış olduğu konusunda kesin bir şey söyleyebilmek bugün galiba gerçekten olanaksızdır. İşte bu yüzden Vedat Nedim Tör de 1927 yılında yurda gizlice dönen Doktor Şefik Hüsnü'yü ola ki 1925 yılında kendilerine haber bile vermeden yurt dışına kaçtığı için bir çeşit öç alma duygusuyla polise haber vererek tutuklatmıştır. Gerçekten daha düne kadar kim ağzını açıp da biraz sert bir toplumsal eleştiri yapacak olsa hemen koro halinde Moskova'ya Moskova'ya diye bağırırken de onların ülkede ne zaman başları biraz sıkışsa hemen Moskova'ya gitmiş olmaları mı aklımız sıra alıştırmalı bir göndermede bulunduğumuzu sanırmışız acaba kim bilir. Sanki daha tanışmadan bozuşmuşuz Marksizmle. Özetlersek Marksist düşünceyle tanışmamız ve ciddi bir biçimde ilgilenmeye niyetlenmemiz kesinlikle kendi istencimizden kaynaklanmıştır görüldüğü gibi. İlk sosyalist devrimin üstelik de savaş halinde bulunduğumuz bir komşu ülkede patlamış olması, çaresiz bu olguyla daha yakından ilgilenmemizi de kendiliğinden zorunlu kılmıştır yani. Hatta bu olaya ilk günlerde sempatiyle baktığımızı söyleyebilmek dahi olanaklıdır. Bu nedenle hem kadim düşmanımız Çarlık Rusyası'nın yıkılmasına hem de Doğu cephesinde beklenilmedik yeni başarılar kazanmamıza neden olmuştur bu olay çünkü. Ama ne var ki tanışmamız da bozuşmamız da sanki bir olmuştur Marksizmle. 1921'den sonra ülke tam anlamıyla bir cadı kazanına döndürülmüştür Marksistler için. Yasaklandığından parti de çaresiz yer altına inmiş ve parti üyeleri için artık bir kaçma kovalama dönemi başlamıştır. Ardı ardına düzenlenen komünist avlarından kurtulabilmek için herkes can dendirdedir sözcüğün tam anlamıyla. Bu nedenle 1921'den sonraki yıllarda aydınlarımızın Marksizme katkıda bulunacak çalışmalar yapabilme olanağının bulunduğunu söyleyebilmek kesinlikle olanaksızdır. Hatta öyle ki emekten, emekçiden filan söz eden şiir, öykü, roman yazmak bile yasaklanmıştır. Yani edebiyat çalışmaları da uzun yıllar sıkı sıkı denetlenmiştir türlü yöntemlerle. Bütün yöneticiler tıpkı ünlü Ankara valisi Tandoğan gibi ülkeye şayet komünizm gerekirse onu da ancak biz getirebiliriz inancındadırlar. Örneğin Kazım Karabekir Paşa bile Mustafa Supi ve arkadaşlarının Türkiye'ye gelmek için başvurdukları günlerde 3 Ağustos 1936-1920'de ordudaki subaylara gönderdiği bir yazılı buyrukta eğer komünizm kabul edilmek lazımsa bunu ancak Millet Meclisi kabul edebilir. Bir takım talepler ve ihtilallerle olamaz. Bunu Bakü'ye de bildirdim demiştir. Mustafa Kemal de Komintern'in 1920 Eylül'ünde Bakü'de topladığı Doğu Halkları Kurultayı'na Türkiye'den de 235 delege çağrılmış olmasına bu açıdan sert bir tepki göstermiştir. Mete Tunçay'ın bir dipnotunda verdiği bilgilere göre kurultay çağrısının meclisi atlayarak doğrudan doğruya yapılmış olması Mustafa Kemal Paşa tarafından hoş karşılanmamıştır. Ağustos ortalarında mecliste yaptığı bir konuşmada Mustafa Kemal halkçılığın Bolşevik prensipleriyle çatışmadığını ve zaten Türk milliyetçiliğinin İslamlıkla evrenselleşmiş olduğunu, bu noktayı nazardan bizim istikametimizde Bolşevik istikametinin görülebileceğini öne sürmüş ve Bakü'ye yalnız meclisin temsilcilerinin çağrılması gerektiğini anlatmıştır. Biz kongrelere de gideriz, her tarafa gideriz, her şeye iştirak ederiz. Yalnız biz gideriz demiştir. Yani Marksizmi yeterince tanıdığımızı söyleyebilmemiz bile olanaksızdır galiba. Çünkü bugün bile İngiltere kitaplığında Marx üstüne yazılmış tam 40 bin kitap varken Türkiye kitaplığında sadece 14 özgün, çevirilerle birlikte de ancak 200 kitap bulunmaktadır halen. Nitekim Çetin Altan da yukarıdaki bilgileri aktardıktan sonra Marx Türkiye'de bir silik bulmaca gibi kaldı hep. Kimi Marx'ı iktidara gelmek için gizemli bir muska sandı, kimi başkalarını durmadan suçlamak için salt kendi gövde ölçülerine göre dikilmiş bir savcı cübbesi diye yazmaktadır. Görüldüğü gibi Marksistlerimizin bu yıllarda hatta ta 1960'lara kadar Marx'ın bu savından bir haberlerinin bulunduğunu söyleyebilmek bile olanaksızdır galiba. Oysa Marx'ın bu savı toplumsal kimliğimizi sağlıklı bir biçimde kavrayabilmemiz açısından doğrusu bizce de üzerinde önemli durulması gereken bir konudur. Asya tipi üretim biçimi acaba göçebelikle de ilişkili midir? Gene unutmayalım ki göçebelik kesinlikle bir ilkellik de değildir. İnsan toplumlarının tarihinde ilkellikten sonraki bir aşamadır ve göçebeliğin göçmekle, göçmenlikle de kesinlikle bir ilişkisi yoktur. Örneğin Orta Asya'daki soydaşlarımız binlerce yıldır hep aynı yerde yaşadıkları halde hala göçebedirler. Bu nedenle neredeyse 1000 yıldır Anadolu'da yaşıyor olmamızı, göçebelikten yerleşikliğe geçişimizin kanıtı olarak gösterebilmemizin de olanağı yoktur galiba. İkinci bölüm: Marksizm ve Biz Türkler. Karl Marx'ın gözüyle. Oysa ilginçtir, Karl Marx ta 1849'larda henüz 31 yaşında genç bir bilim adamı iken biz Türklerle ilgilenmeye başlamıştır. Ölünceye dek de sürmüştür bu yakın ilgisi. Üstelik Lord Byron yüzünden bütün Avrupa'nın Türk düşmanı ve Yunan dostu kesildiği o yıllarda kesinlikle Türk düşmanı da değildir. Nitekim 1850'de Londra'ya sığınmış ve orada tam 13 yıl Marx'ın en yakın arkadaşlarından biri olmuş bir başka Alman sosyalisti Wilhelm Liebknecht, Marx'la ilgili anılarında yaygın görüşe göre her Rum kahraman, her Türk de gaddar ve kötü bir kimseydi. Bu görüşün masallara ya da yalanlara dayandığını anlamıştık diye yazmaktadır. Riazanov'un Türkiye Üzerine adlı kitabın sonundaki açıklamalarından öğrendiğimize göre. Çünkü Marx'ın Londra'daki yakın dostlarından birisi de Rus diplomasisini ve Türkiye'nin durumunu herkesten daha iyi bilen David Urquhart'tır. İstanbul'daki İngiliz elçiliğinde uzun yıllar çalışmış ve bu ülkede geziler yapmış olan David, Şark meselesiyle ilgili her şeyi çok iyi bilen bir otoritedir. Hatta bu konuda en büyük otoriteydi denilebilir. Marx, David'in görüşlerinin doğru olduklarına inanmış ve özellikle Kırım Savaşı süresince bu görüşleri kendine has coşkunluğu ve gücüyle hem basında hem de yazılarında savunmuştur. İşte Wilhelm Liebknecht, Urquhart bizi bütün medeni ülkelerde ve özellikle Almanya'da Brian'ı romantik fikirlerinin ve Wilhelm Müller'in Yunan şarkılarının yaygın hale getirilmiş olduğu Türkiye'de yaşayan Homeros'un halkı ve öteki Hristiyan halklar hakkındaki her Rum bir kahraman, her Türk de gaddar ve kötü bir kimsedir görüşünden kurtarmıştı diye yazmaktadır. Riazanov da bu olaylardan tam 40 yıl sonra bile Marx'ın tıpkı Urquhart gibi bir Türk hayranı ve yine Urquhart ile Liebknecht gibi Balkanlarda statükocu düşüncesine taraftar olduğuna inananların bulunduğundan söz etmektedir. Gene aynı açıklamada. Bilindiği gibi Karl Marx 1849 yılında Köln'de tanıştığı söz konusu gazetenin dış haberler sorumlusu Charles Augustus Dana'nın önerisini kabul ederek Amerika'da yayımlanan ve 200 bini aşkın tirajıyla o yıllarda belki de dünyanın en büyük gazetesi New York Tribune'de aşağı yukarı 10 yıl boyunca Avrupa ve Asya'daki politik olayları ele alan haftalık yazılar yazmıştır. Bu yazılardan bazıları da daha önce dilimize Şark meselesi diye çevrilmiş, Eşten Kustoyn genel başlığı altında numaralandırılarak yayınlanmıştır. Sözünü ettiğimiz Türkiye Üzerine adlı kitapta işte bu yazıları içermektedir. Riazanov da kitabın sonunda bu yazılarla ilgili gerçekten oldukça ilginç ve öğretici nitelikte bilgiler vermektedir açıklamalar başlığı altında. kitabı Atilla Tokatlı ile birlikte dilimize aktaran Selahattin Hilav'ın da yazdığı ön sözde belirtildiği gibi Eştan Kuyuston Doğu Zorunu başlıklı bu yazılar gerçekten de Marx'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun politik durumu ve toplumsal yapısı hakkındaki fikirlerini dile getirmektedir öncelikle. Kuşkusuz Karl Marx da bu imparatorluğun artık ömrünü tamamlamak üzere olduğu görüşündedir. Nitekim 19 Nisan 1853 tarihli New York Tribünde çıkan Türk Meselesi adlı makalede Avrupa'nın bugünkü politik durumunun ebediyen devam edeceğini söylemeye kim cüret edebilir? Osmanlı İmparatorluğundan kurtulmak gerektiği bellidir diye yazmıştır. Ancak Selahattin Hilav'ın da belirttiği gibi bu yazıları Marx'ın Türk düşmanlığının kanıtları olarak değerlendirebilmek de olanaksızdır. Çünkü 12 Nisan 1853 tarihli New York Tribünde çıkan Türkiye'deki Osmanlı İmparatorluğundaki Gerçek Anlaşmazlık Noktası adlı makalede de Osmanlı İmparatorluğu'nun her zaman mümkün olan parçalanması gerçekleştiği takdirde Türk bağımsızlığını korumak ya da Rusların ilhak projesini yok etmek üzerinde önemli durulması gereken meselelerdir diye yazmıştır. Selahattin Hilav da bu yazıya dayanarak Marx milli sınırlar içinde Türklerin bağımsız yaşaması gerektiği tezini savunmaktadır demektedir kesin bir dille. Gerçekten Marx da Türk Meselesi adlı incelemesinde Batı Avrupa ve Amerika halkı Türkiye ile ilgili olaylar ve durumlar hakkında doğru sayılabilecek bir yargıya ancak son zamanlarda ulaşabildi. Yunan ayaklanmasına kadar Türkiye her bakımdan bilinmeyen bir ülkeydi ve bu ülke hakkındaki fikir herhangi bir tarihi bilgiye değil binbir gece masallarına dayanıyordu. Yabancı ülkelerin diplomatları bile Türkçeyi Güney Slav dilini ya da Rumcayı öğrenmek zahmetine katlanmamış Rum tercümanların ve Avrupalı tacirlerin gerçeğe uymayan raporlarına inanmışlardı. Bu yüzden de İngiltere, Fransa hatta Avusturya bile Doğu politikalarını körü körüne yürütürken bir başka devlet Rusya tarafından aldatılmaktaydılar diye yazmıştır. Dolayısıyla Karl Marx'ın Türk düşmanlığından çok Rus düşmanlığından söz edilse gerektir galiba. Çünkü görüldüğü gibi Marx, Çarlık Rusyası'nı gericiliğin kalesi olarak yorumlamakta ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha çok üstelik daha sert bir dille eleştirmektedir.